Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
Allah'ın ayı Ramazan.
Ramazan kerim kerim Ramazan rahim rahim شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم رمضان كريم رمضان رحيم شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم.
Değerli dinleyiciler, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı münasebetiyle sizler için hazırladığımız Allah'ın Ayı Ramazan isimli programımızın 26. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Sekine, Yüce Allah'ın kendi fazlı ile dostların gönlüne yerleştirdiği huzur demektir. Ve bunu iki şeyde belirlemiştir. Biri hizmet ve diğeri yakindir. Birinin sekineye ve huzura kavuşmasının işareti, bağışlayan ve bağışlayıcı birine dönüşmesidir. Öyle bir bağışlayan ki, eğer tüm dünyayı bir kafire bağışlarsa, onu minnet borcu altına bırakmaz. Ve öyle bir bahşiş ki, eğer tüm dünyayı bir mümine bağışlarsa ve o da kabul ederse, çok mutlu olur.
Evet, bugünkü programımıza Lokman Hekim'den söz ederek ve onun yaşamından bir macerayı anlatarak başlamak istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in bir suresi Lokman adıyla adlandırıldığı mutlaka biliyorsunuzdur. Lokman, Sudan diyarında dünyaya gelen siyahi bir köleydi. Lokman, aydın bir yürek, düşünceli bir kafa ve güçlü bir imandan yararlanan bir insandı. Lokman gençlik çağında köleydi. Fakat acayip zekası ve geniş hikmeti yüzünden aleme ün saldı. Lokman Hazreti Davud aleyhisselam döneminde yaşıyordu. Lokman Allah'ı çok sever, Allah da onu severdi. Bu yüzden ona hikmet sundu. Lokman emanete ihanet etmezdi ve dilini kötü söze asla bulaştırmayan biriydi ve zamanının büyük bir bölümünü susarak geçirir ve devranın olaylarından ibret dersi alırdı. Lokman dünyada başarılı olmaktan kibre kapılmaz ve başarısızlıktan üzülmezdi. Lokman çok büyük alimler ve fakihlerle irtibattaydı. Lokman, ilim ve hikmette öyle bir dereceye nail oldu ki, sahibi onun bu seçkin özelliklerini fark edince onu serbest bıraktı ve şöyle dedi. Lokman köle değil, o hür ve hikmet sahibi bir gençtir.
Tarihte şöyle anlatılıyor. Lokman büyük üne kavuştuktan sonra bir gün tesadüfen eşkıya çetesi onu esir aldı ve başka bir kente götürdü. O kentte kimse Lokman'ı tanımıyordu fakat ünü oralara kadar varmıştı. Eşkıyalar onu diğer esirler gibi zengin bir adama sattı. Zengin adam Lokman'ı satın aldıktan sonra onu en ağır işleri yapmaya zorladı. Fakat Lokman işinden şikayet etmediği gibi başkalarına nazaran daha iyi yapıyordu. Zengin adam yavaş yavaş Lokman'ın çalışkanlığını fark etti ve onu sevmeye başladı. Ama hala onun kim olduğunu bilmiyordu. Bir gün Lokman'ın hemşerileri kente geldi. Lokman'ı tanıdı ve zengin adama onun kim olduğunu anlattı.
Lokman'ın ününü duyan zengin adam bu durumdan çok mahcup oldu ve Lokman'dan özür diledi. Ve ona büyük bir servet verdi ve özgür bıraktı. Ve ardından sordu. Neden daha önce kendini tanıtmadın? Lokman şöyle dedi. Ben sonunda kıymetimi bileceğinizi biliyordum. Eğer işim zor olduysa bu afiyetin kıymetini bilmeme yardımcı oldu. Ve şimdi kendi yurdumda elimin altındaki insanlara daha iyi davranacağım ve mağdurlara yardımcı olacağım. Zorluk çektim ama ibret aldım. Sizin kentinize beni kimse tanımadığı halde geldim. Şimdi aranızda benden iyilikle söz eden dostlarım oldu. Ve sen ey zengin adam benim işimden yararlandın ve Lokman'ı iddia edildiği gibi olduğu gibi tanıdın. Eğer ilk gün kendimi sana tanıtsaydım bu faydalar hasıl olmazdı. Şimdi Allah'a şükrediyorum ki başı dik yurduma döneceğim. Zengin adam şöyle dedi, helal olsun sana ey hekim insan ki güneş gibi aydın gönlün var ve sözlerin peygamberler ve evliyaların sözleri gibi.
Lokman oğluna yaptığı bir nasihatte şöyle diyor, oğlum, dünya derin bir denizdir ki birçok insan içinde helak olmuştur. Madem öyle, sen bu denizde gemini imandan inşa et ve yelkenini tevekkülden yap ve ilahi takvadan erzakını tedarik gör. Eğer bu denizden kurtulursan, ilahi rahmet bereketiyle olur ve eğer helak olursan, bu günahların yüzündendir.
Dinleyiciler, sohbetimizin ikinci bölümünde yine Kur'an-ı Kerim'in nurani ayetlerine kulak verelim. Bugün sizler için Fetih Suresinin 4. ayetini seçtik. Ayette şöyle buyurulmakta.
Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî enzeles sekînete fî kulûbil mu'minîne liyezdâdû îmânen ma'a îmânihim velillâhi cunûdus semâvâti vel ardı وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا
İmanlarını bir kat daha artırsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır.
Bu ayet Yüce Allah'ın müminlerin imanını arttırmak için kalplerine yerleştirdiği huzur ve güven duygusuna işaret ediyor. Sekine, insanın içinde her türlü kuşku ve korkuyu silen ve onu olayların fırtınasından koruyan huzur ve güven anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim beyanında sekine, ilahi bir hal durumu ve huzurun özel bir çeşididir. Ve ancak pak ve takvalı gönüllere inanç ve iman duygusunu arttıran ve ruhun takvasını geliştiren bir duygudur. Sonuçta bu duygu ancak imanın yüksek mertebelerine nail olan insanlara özeldir.
Hudeybiye barışı sırasında Müslümanlar hiçbir silah ve teçhizat yanlarına almaksızın Kabe'yi ziyaret etmek amacıyla Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Hudeybiye bölgesinde Allah Resulüne Kureyş'in birçok asker topladığı ve Müslümanların Mekke'ye girişini engellemek üzere yemin ettikleri haberi ulaştı. Allah Resulü Kureyş aşiretinin Müslümanları engelleme kararlılığı ve savaşmak istedikleri durumu değerlendirerek barış önerisinde bulundu. O sırada Kabe ziyaretinden umudunu kesen Resulullah, beraberindekilerden bazıları birden kendilerini tehlikede hissederek Allah Resulü'nün vaatlerinin doğruluğu konusunda kuşkuya kapıldı. O sırada İslam peygamberi Müslümanların arasında dayanışma ve birliktelik ruhunu güçlendirmek için hepsini bir ağacın altına çağırdı ve kendisiyle biat etmelerini emretti. Müminler Resulullah'ın emrine uydu. O sırada Yüce Allah onların kalbine bir huzur hakim kıldı. Böylece bu durumdan öncesine göre imanlarının daha da güçlenmesine vesile oldu. Zira yerde ve göklerde ve aralarında ne varsa Allah'a aittir. Yani alemde var olan tüm her şey Allah'a aittir ve hepsi onunla kullar arasında bir aracıdır. Ve o nasıl irade buyurursa itaat ederler ve asla muhalefet söz konusu değildir. Allah-u Teala müminlerin kalplerinde huzur ve güven duygusu yaratarak imanlarını güçlendirebilendir.
Hoca Abdullah Ensari bu ayetin altında şu irfani tabiri yazıyor. Sekine, Yüce Allah'ın kendi fazlı ile dostların gönlüne yerleştirdiği huzur demektir. Ve bunu iki şeyde belirlemiştir. Biri hizmet ve diğeri yakindir. Birinin sekineye ve huzura kavuşmasının işareti, bağışlayan ve bağışlayıcı birine dönüşmesidir. Öyle bir bağışlayan ki, eğer tüm dünyayı bir kafire bağışlarsa, onu minnet borcu altına bırakmaz. Ve öyle bir bahşiş ki, eğer tüm dünyayı bir mümine bağışlarsa ve o da kabul ederse, çok mutlu olur.
Değerli dinleyiciler, şimdi sohbetimizin üçüncü ve son bölümünde yine İslam'ın mübarek Ramazan ayı ile ilgili beslenme ve sağlık tavsiyelerine kulak verelim.
Mübarek Ramazan ayı her günü unutulmaz günlerdir. Anne, baba, ağabey, abla, kardeşler hepsi iftar ve sahur sofrasında bir araya gelir. Babanın ibadet ve münacat ve dua sesi, annenin yaptığı yemeklerin kokusu eve ayrı bir neşe ve mutluluk kazandırır. Ancak bu günlerin özel olması yemeklerinden ziyade bir arada olmaktır. Öyle ki bu olay yılın diğer aylarında pek yaşanmaz. Nitekim yıllar geçer ama kalplerimiz bu ayda birlikte olmakla ısınır. Fizyolojik açıdan da kesinlikle bir arada olmak ve birlikte sofraya oturmak faydalı bir ameldir. Tek başına yemek yiyen insanların iştahı pek fazla olmaz ve yemeklerde garnitürlere pek dokunmaz. Yalnız insanlar hemen yemek yer ve ardından işine devam eder ve bu da randımanlarını olumsuz etkiler. Çünkü yorgunlukları giderilmemiş, üstelik yemek yemekten de zevk almamıştır. Oysa bir arada yemek yemek hem iştahı arttırır hem enzimlerin ve hormonların daha aktif olmasına ve yemeğin daha iyi sinmesine vesile olur.
Kanada'nın McGill ve Queen's Üniversitesi uzmanları yaptıkları araştırmada akşam yemeğini düzenli olarak aileleriyle birlikte yiyen gençlerin diğer yaşıtlarına kıyasla psikolojik sağlık bakımından daha iyi durumda olduklarını ortaya koydu. Aile ortamında tüketilen yemek, aile fertleri arasında sosyal teamülün ölçümünde en güvenli kriter sayılır. İslami kültürde ise her insan ailesinin nimetleri ortak etmesi ve hatta yemek yerken aile fertleriyle birlikte olması gerekir. Aileyle düzenli olarak yemek sofrasına oturmak ve aile fertleri arasındaki bağları güçlendirir ve aralarındaki iyi ilişki kurulmasına vesile olur. Allah Resulü tevazunun bir işaretini erkeğin ailesiyle birlikte sofraya oturması şeklinde beyan ederek şöyle buyuruyor. Erkeğin ailesinin yanında olması Allah katında camide itikaf etmesinden daha makbuldür.
Rivayetlere göre günlerden bir gün İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem adamın birine şöyle buyurdu. Oruç musun? Adam hayır diye arz etti. Resulullah şöyle buyurdu. Bir yoksulu doyurdun mu? Adam yine hayır diye arz etti. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. O zaman ailenin yanına git, zira senin bu amelin onlar için sadaka mahiyetindedir. İnsan toplu halde sofraya oturduğunda sohbet eder ve yemeği daha yavaş bir hızla yemeye çalışır ve bu mesele dengeyi koruduğumuz ve yediğimiz yemeğin hacmini kontrol ettiğimiz takdirde tam olarak doymamıza ve hatta yorgunluğumuzun giderilmesine yardımcı olur ve daha fazla bir enerjiyle işimize dönebiliriz. Gerçi yemek yerken sohbet etmek sindirim sistemimizde rahatsızlık yaratabileceği için tavsiye edilmez. Ama buna karşın sofra başında dostane ve ailevi sohbetler zevk vericidir ve aşırıya kaçmadığı takdirde sorun yaratmaz. Uzmanlar yemeği hafif ve çabuk yemeyi, böylece yemekten sonra aile fertleriyle sohbet etmeye fırsat bulmayı tavsiye ediyor.
Değerli dinleyiciler, Ramazan ayı münasebetiyle sizler için hazırladığımız Allah'ın Ayı Ramazan isimli programımızın 26. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber olabilmek umuduyla Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.